Şah ve Sultan İskender Pala 13. Ayrım. Şah'ın kılıca hükmettiği maharetle şimdi de söze hükmettiğini izliyordum. Bir sevgilim olmasını ve o uyurken başucunda oturup ona şiir okumayı ne derece arzuladığımı anlatamam. Şah'ın okuduğu şiirler boyunca gözünden yaş süzüldüğünde görür gibi oldum. Taçlı'nın uykusunun hafif olduğunu biliyordum. Zannediyorum çoktan uyanmıştı da belli etmiyordu. Bu zalimceydi. Şaha doğru dönmesi ve kılıcı aradan kaldırıp kollarını ona doğru uzatması için dua ettim. O sırada birden titredim. Bunu istemiş olmaktan dolayı kendime kızdım. Sanki Taçlı'ya ihanet etmişim gibi geldi bana. Sonra da kendime sordum. Neden? Neden ihanet etmiş olayım? Taçlı benim için ne ifade ediyor? Onda gördüğüm zahiri güzellik ile şahta olan deruni güzellik zaten birbirinin dengi değil miydi? O şahın kızılbaş tacı giymiş eşi değil miydi? Bu değil miydi sorusu birden zihnimde, öyle mi sorusuyla karşılık buldu. Yataktaki kılıcı düşündüm. Taçlı'nın zahiri güzelliği bakan herkesi hayran bırakıyordu. Peki ama şahın batıni güzelliği herkesi eskisi gibi kendine hayran bırakıyor muydu? Daha birkaç yıl evvel, Mehdi olduğunu yüzüne karşı haykırarak önünde secdeye kapanan müritlerden ne kadarını bugün mevki ve makam sahibi olup eşki coşkularını, imanlarını ve ihtiraslarını yitirmişlerdi. Çevresindeki herkes bugün onun kendilerine sunduğu nimetleri paylaşmak için kavga edip durmuyorlar mıydı? Daha 3 yıl evveline kadar talip olmakla manevi zenginlikler devşirdiklerini söyleyenlerden pek çoğu maddi zenginliklerin esiri olmamışlar mıydı? Erdebil'den bu yana onun çevresinde deruni huzur bulanlar şimdi ihtirasla dünyaya saldırmıyorlar mıydı? Bir zamanlar kutsal kitap olarak herkesin koynunda taşıdığı buyruk nüshaları, Şah'ın şiirlerinden oluşan kitaplar evlerin tozlu raflarına kaldırılmaya başlanmamış mıydı? Son zamanlarda müritlerine sık sık masivadan ve dünya sevgisinden, kötülüğünden bahsetmesi herhalde boşuna değildi. Anadolu'nun göçer aşiretlerini serden geçti bir gazi hareketine dönüştürdüğü bu coğrafyada şimdi onları yönetmekte zorlanmaması gerekiyordu. Ülkesi bir değişim yaşıyordu. Kendisi bu değişimin pek farkında olmalıydı. Aklımdan geçen öyle mi sorusuna pek çok alanda öyle değil artık cevabı verilebilirdi. Şah'ın işi zordu ama gücü de o ölçüde büyüktü. Yine de acıdım ona. Ve her alanda başarılı olmasını isteyen dualar mırıldanmaya başladım. Şah şiirini bitirince elini Taçlı'nın yanağına koydu. Bir sevgilinin yanağına dokunmak, işte sevginin en zarif, en nezih, en berrak görüntüsü. Şah'ın yüzündeki mutluluğa bakınca bu berraklığı hissettiğimi itiraf etmeliyim. O an sevgiyi bir dokunuşun adı olarak yazdım ve yalnızca bir tırnağın diğer tırnağa değmesiyle bile arada fırtınalar kopartabileceğini, gönül evlerini doldurabileceğini düşündüm. Şah'ın dokunuşu Taçlı'nın yanağındaydı. Yanak ki ayna sayılırdı. Seven orada kendini görürdü. Ayna temiz ve saf olunca suret oraya daha net yansırdı. Yanak ki aşığın kaderinin yazılı olduğu bir beyaz sayfaydı. Ve Taçlı'nın ayva tüyleri harf harf, cümle cümle kıbleye alemin alın yazısını dillendiriyordu. Alın yazısı gücünü ruhtan alırdı ve sevgi ruha yol göstermediği sürece bütün yollar yanlış hedeflere çıkardı. Ben de yanlış bir yola girmek üzereydim. O anda gözlerimi yummam ve yorganı gözümün üzerine çekivermem gerekirdi. Şah benim efendimdi ve Taçlı'nın mahremiyeti bana emanetti. Ama yapamadım. Şah'ın ne yaptığını izlemeye devam ettim. Galiba Taçlı'nın mutluluk rüyasına uyanmasını istiyordum. Şah çok yakışıklıydı. Üstelik ona şiirlerle yalvarıyordu. İstese şahlık gücünü ve etkisini kullanır, istediği her şeyi zorla elde ederdi. Taçlı'nın buna boyun eğmemesi mümkün değildi. Nitekim şaha boyun eğmek, onun yazdığı kaderi yaşamak, Safevi devleti sınırları içindeki herkesin gönüllü koştuğu, can attığı, serden ve yardan geçtiği bir tavır idi. Erkek olsun, kadın olsun, nice fedailer onun uğrunda ölüme göz kırpmadan gitmişlerdi. Taçlı da bunlardan biri olmak zorundaydı. Gülizar Begüm bile bu gerçeği hemen kabullenmişti. Ama işte Safavi ülkesinde şaha itiraz edebilen tek kişi Taçlı'ydı. Üstelik de o itiraz ettikçe şah ona daha fazla yakarır, aşkını daha artırır olmuştu. Onu zorla elde etmek istemiyordu. Kılıcı yataktan bir gün kendiliğinden çıkaracağını umuyor ve o anı sabırsızlıkla bekliyordu. Taçlı'nın da zaman zaman bunu düşündüğünü biliyordum. Şah'ın başka birisiyle sabahladığı gecelerde sinirli olmasının sebebi buydu. Kaçmak, hep kaçmak istiyordu. Kovalayan olmadığı vakitte huzursuz oluyordu. Şah sevgilisinin başucunda şimdi bir kuş tüyü kadar hafif hareket ediyordu. Nazikçe eğilmiş, işaret ve parmaklarının dışıyla Taşlı'nın yanağındaki ayva tüylerine sanki bir ipeğe dokunur gibi dokunuyor, onu öylece hissetmek istiyor, onu incitmek veya uyandırmaktan sakınıyordu. Bir hırsız gibiydi, aşk hırsızı gibi. Kendisine ait olan bir şeyi çalmak isteyen bir hırsız. Bir ara eğildiğini gördüm, yanağından gizlice öpmek istediğini sandım ama hayır. Başını iki yana eğip kaldırarak Taçlı'nın gerdanından bir yere bakıyordu. Sanki bedeninin içinde bir şeyi görmek istiyor ama tam göremiyor gibiydi. Eli Taçlı'nın elmas düğmeli entarisine dokundu. Açık duran yakasını birazcık daha kaldırdı. Sanki göğüslerini görmek istiyordu. Kıskandığımı itiraf etmeliyim. Ama neden kıskandığımı açıklayamadığım için kendime öfkelendiğimi de söylemeliyim. Şah'ın Taçlı'dan izin almadan ve onun haberi olmadan kendisine yakınlaşmasını veya onu bir hırsız gibi seyretmesini kıskanabilir miydim? O anda kendim de Şah'ı gizlice seyretmekle aynı şeyi yapmıyor muydum? Üstelik o kendi mahremi olan eşini seyrediyordu ama ben bana güvenen efendimi seyrediyordum. Bir anda kendimden nefretim çoğaldı. Ruhumu ihanet içinde hissettim. Babaydar böyle bir şey yaptığımı duysa benden utanırdı diye içimden geçirdim ve sessizce yorganı başıma çekmek üzere elimi uzattım. Tam o anda Şah'ın iki parmağı arasında parlayan bir şey gördüm. Hayır, Şah sevgilisinin entarisini göğüslerini seyretmek için kaldırmamıştı. Gözleri Taşlı'nın boynunda asılı duran yuvarlak, iri inciye takılmıştı o kadar. Fındık cesametinde altın telkari bir zarfa yerleştirilmiş, sonra da zincire asılmış bir inciydi bu. Taçlı'nın baba evinden getirdiği tek ziyneti. Şah'ın bu inciyi ilk defa gördüğü belliydi, hayretle bakışı, iki parmağı arasında tutarak şafak aydınlığını onun saydamlığıyla kıyaslaması bunu gösteriyordu. Şah incinin küçücük zarfının ince tel sürgüsünü açıp inciyi avucuna düşürdü ve ayağa kalkıp geldiği gibi ustaca, kendi odasına yöneldi. O uzaklaşırken Taçlı'nın gözlerini açıp arkasından baktığını gördüm. Yahut bana öyle gelmişti. Eğer Taçlı bütün bunlar olup biterken uyanık idiyse, sevgisinin bir sistemden, bir tecahülden ibaret olduğuna inanmam gerekecekti. Bilip bilmezlemek, görüp görmezden gelmek, işitmek ama duymamış gibi davranmak sevgi olabilir miydi? İnsanların birbirleri için reva görmedikleri tavırlar sevgi işinde meşru kabul edilebilir miydi? Eğer öyleyse sevgiye zarar erişir, masumiyeti gider miydi? Bir şeyin haddi aşınca zıttına dönüştüğünü biliyordum. Mesela gözyaşı ve ağlama, haddi aşarsa insan artık gülmeye başlar veya çok gülen insanın tavrı tersine dönüp gözünden yine yaş gelirdi. Atlar hızlanınca arabanın tekerlekleri nasıl hızlı dönmeye başlar ve gitgide tersine dönüyormuş gibi görünürse, bütün sevinçler sonunda kedere, bütün kederler sonunda neşeye, bütün konuşmalarda sonunda sükuta varırdı. Tıpkı bunun gibi doğruluktan ve dürüstlükten güç alan, özünde doğruluk olan sevgi acaba haddi aşınca eğriliyor, sevene dürüstlükten taviz mi verdiriyordu? Taçlı Şah Efendimiz'i görmezden geldi diye neredeyse ben ağlayacaktım. Ertesi gün Taçlı erkenden kalkıp beni yanına çağırdı. Gezindiğim yerlerde bir inci bulup bulmadığımı sordu. Demek onu Şah'ın aldığını hissetmemişti. Oysa uyanık olduğu her halinden belliydi. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Yıldız torbamda keşke bir inci olsaydı diye içimden geçirdim. İncisini Şah'ın aldığını söyleyemezdim çünkü bu durumda nereden bildiğimi soracaktı. Çok tedirgindi. Hiç onu bu kadar üzgün ve sıkıntılı görmemiştim. Zaman zaman iki elini bağrına üst üste gelecek şekilde bastırıp, dudağında tatlı bir tebessüm belirdiğinde demek ki bu inciye dokunmanın mutluluğunu hissediyormuş. Peki ama bu inciyi neden bu kadar değerli buluyor? Kaybolduğunu sanarak neden çok üzülüyordu? Babasının hatırası olduğu içinse eğer, babası ona pekala bir tane daha alabilirdi. Hem de daha irisinden. Hatta isterse şah ona inciler işlenmiş döşekler hazırlatır, inci nakışlı yorganlar diktirirdi. Sustum. Hiç yalan söylememiştim. Taçlıya nasıl yalan söyleyebilirdim? Peki doğruyu nasıl söyleyebilirdim? Sustum. Hiç bitmemecesine sustum. Bağırdı, öfkelendi, ağladı, sızlandı, sustum. Tehditler savurdu, şaha söyleyeceğini ve beni saraydan kovduracağını söyledi. Sustum. Bir ara şefkatle yaklaştı, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sorduktan sonra akçe vermeyi, incinin değeri kadar hatta ondan daha çok akçe vermeyi teklif etti. Sustum. Bana sırlarını açmıştı ama hala güvenmiyordu. Beni hala bir çocuk gibi görüyordu, terbiye edilebilecek bir çocuk. Kuşluk vakti onunla birlikte ben de ağlıyordum. O incisini kaybettiğini sanmanın, ben de gerçeği açıklayamamanın acısıyla karşılıklı ağlaşıyorduk. Birden ayağa kalktı, beni tokatlamaya başladı. Başıma, yüzüme, çeneme vuruyor, şiddetini gittikçe artırıyordu. Bir inciyi bu kadar değerli kılan şey ne olabilirdi? Ağlamaya son vermiş, kaskatı kesilmiştim. Susuyor ve dayanıyordum. O vurdukça içime kapanıyor, sabrediyor, dişimi sıkıyor, hiç feryat etmiyor, dayanıyordum. Yıldız tormamın kadifesini kalbime bastırmış, sevgiyi hatırlamaya çalışarak dayanıyordum. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Son gördüğüm yüz Aka Hasan'ın yüzü oldu. 13. Mengli. Say kılgıl, malının gel anı yahşı saklagıl. Düşmene kalırsa dosta muhtaç olmagıl. Gayret et, çalış, çabala ve kazandığını iyi muhafaza et, güzel kullan. Düşmana kalırsa kalsın ama dosta muhtaç olma yeter. Selimi. Bu bab, Rumeli patikalarında Şehzade Selim'in babası Sultan Beyazıt'a yazdığı mektup beyanındadır. Kış 1511. Aldı Can Hüseyin. Kimse beni bir daha denizde yüzmekte olan bir gemiye bindiremez. Tam 3 ay geçti, hala başım dönüyor. Oturduğum her yerde sallanıp duruyorum. 6 gemiyle Kırım'a Şehzade Selim'in kayınbabası Mengli Giray'ı ziyarete geldiğimizden bu yana her gün midem bulandı. Çocukken Hasan'la Alıcaköy'de, Kızılsu göletinde yüzer, suları dalgalandırır, camuşları içine sürüp çamurlarda batarken çalkalanan suyu seyrederdik. Lakin Karadeniz'in çalkalanan suyunun da, kabaran dalgalarının da Kızılsu'ya hiç benzemediğini içim dışıma çıka çıka öğrendim. Sultan Beyazıt'ın oğulları hareket halindeydi. Konya'daki Şehzade Şehenşah aniden ölüvermişti. Şehzade Korkut da tek elinden ayrılmış Manisa'ya, sonra da Mısır'a gitmişti. Şehzade Ahmet Amasya'da taht hesapları yapıyor ve İstanbul'daki vezirler de onun yolunu gözlüyorlardı. Sultan kendisi hastaydı ve idareyi vezirlerine bırakmış gibiydi. Şehzade Selim bütün bunları dikkatle izliyor, ne yapacağını, nasıl yapacağını planlıyor ve planını hiç taviz vermeden tatbik ediyordu. Sert mizacı biraz daha katılaşmıştı. Yanında durmaya, çevresinde bulunmaya kimse fazla tahammül edemiyordu artık. Hatası olanları anında ve şiddetle cezalandırıyor, babasından çok ama çok şikayetçi. Onun mücadeleyi sevmeyen, savaşmaya yanaşmayan, devlete dair maslahatları vezirlerine havale eden bir mizaca sahip oluşunu eleştiriyor. Atalet ve durağanlık yüzünden ülkedeki bütün askerin aç olduğunu, onlara ganimet sağlamak gerektiğini, halkın fakirlikten bıktığını, tımarlı yahut has gibi çift çubuk sahiplerinin ise kazançlarını yöneticilere vergi olarak ödemekten bunaldığını, artık bütün bunlara bir son vermenin kaçınılmazlığını dillendirip duruyor. Geçen hafta kefeden ayrılmadan evvel kayınbabası ile yaptığı son konuşmanın da bu minval üzere bazı kararlara kapı araladığını şu anda Rumeli topraklarında yol almakta olan askerler de biliyor. Bir yola girildi ki sonunda ya ölüm ya saltanat var. Şehzade her zamanki gibi tekrarlıyor. ya devlet başa ya kuzgun leşe. İran'da Safavi devleti büyüdükçe büyüyordu. Bir zamanlar talip olarak Tebriz'e gelen Anadolu Kızılbaşları şimdi asker olarak, süvari olarak, sipahi olarak hatta komutan olarak geri memleketlerine varıyorlardı. Anadolu'dan Tebriz'e kafileler halinde gelenler hala talip ama Tebriz'den Anadolu'ya gidenler iyi yetişmiş genç fikir savaşçıları oluveriyorlar. Kızılbaşlık merkezli kümeleşmeler meydana getiriyorlardı. Bütün bunlar şehzadeyi çıldırtmaya yetiyor da artıyordu. Şah ise Anadolu'ya derviş, dilenci, seyyah, sanatçı kılığında halifelerini göndermeye yine devam ediyordu. Şehzade İsmail halifelerine ve bunlara inanan Rafizilere şiddetli tedbirler alınarak cevap verilmeli diye söyleniyor ve bunu yapmadığı için babasını suçlayıp duruyordu. Çocuk şah Anadolu'nun ruhunu çekiyor diyor, buna son vermek gerektiğini dillendiriyordu. Şah'ın çağırıp kimlik verdiği kızılbaşlar sonunda yine Osmanlı toprağına gelip devleti içten yıkmaya çalışıyorlardı. Şehzade buna karşılık eğer sultan olursa dağdan düze indirip iskan etmeyi düşündüğü Kürtleri kullanmak için onlara haklar tanımayı düşünüyor fakat bu sefer aynı hakları kızılbaşları tanımadığı için onların yeniden isyan edeceklerini biliyor. Şah'ın onlara vaat ettikleri karşısında yeni çareler araması gerektiğini düşünüyordu. Osmanlı ile Safavi arasında sıkışıp kalan kızılbaşların durumu ise hepsinden kötü. Yukarı tükürseler bıyık, aşağı tükürseler sakal. Sorunları bir kısır döngüye varmak üzereydi. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar. Şah artık daha sezgi davranıyor. Eşiğine her geleni talip olarak kabul etmiyordu. Geçen kış Teke vilayetinden kaçıp Tebriz'e, Şah'a hizmet için giden bir grup kızılbaşı kış ortasında geri çevirmişti. Yine duyduğumuza göre Şah'a gidelim nefesleriyle Tebriz yollarını tutan coşku dolu bir bozok kafilesinin başına da aynı şeyler gelmiş. Meğer bu adamlar yolda 1500 kişilik bir kervanı kırıp eşyalarını Şah'a hediye götürmüşler. Şah da hediyelerini yüzlerine çarpıp elebaşlarından 40 kişiyi şehir meydanında astırmış. Yakalarındaki yaftaya da her ihtiyacımızı gideren kervanlara el uzatıp kıran bizi kırmış sayılır. Cezası cehennemi boylamaktır yazdırmış. Tarafı Anadolu'dakiler dahil bütün kızılbaşların Şah'ın bu tür zalimce icraatlarını sorgulamaya başlamış olmalarıydı. Şehzade Şah'ın kendi adamlarını ve kızılbaşları da yemeye başlamasına bir yandan seviniyor ama diğer yandan bunun bir teşkilat fikrinin sonucu olmasından endişe duyuyordu. Büyük devlet küçük hesaplarla yürümez. Hükümdar kendisine engel olan yine kendisi bile olsa kendisini ortadan kaldırmalıdır diyordu. Ona göre Şah'ın kızılbaşlardan da adam öldürmeye başlaması, başıbozuk Safavi taliplerinin düzenli bir devlet olma yoluna girdiklerinin göstergesiymiş. Rumeli'nin mamur topraklarındaki büyük yürüyüşümüz sürüyor, yolumuz ya İstanbul'daki Osmanlı tahtına yahut kara toprağa karıştırılmaya varacak. Şehzade babasına bir mektup daha yazdı. Satırları arasında kinayeler ve mecazlar yaparak senelerdir askerin harp etmediğinden, gazilik kılıcını taşımanın yolunun bu olmadığından, Engürüs ile harbin yaklaştığından, Osmanoğlu'nun şan ve şerefinin zedelendiğinden, saltanat tahtında oturmanın gereğinin yapılmadığından, devleti vezirlerin idaresine bırakmanın mahzurlarından, Anadolu'daki kızılbaş hareketlenmesinden, tedbir alınmazsa bunun sonunun isyana varacağından, Safavi tehdidinin arttığından, Hristiyan ülkelerin bundan yararlanarak sınırlarda güç ve yığınak artırımına gittiklerinden dem vurdu. Hatta babasına pervasızca yol yordam öğretmeye kalkıştı. Son olarak da kendisi için Rumeli'nden bir sancak istedi. Bu son cümleyi babasının vezirleri arasında ikilik çıkartmak ve Şehzade Ahmet taraftarlarının yüreklerine korku salmak için yazdığını biliyordum. 13. ayrımın sonu sayfa 132, devamı 14. ayrımda.